Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Müsned-i Şihab 242. hadis. İyyaküm vel medha fe innehu zebhu. Yerli yersiz çokça övmekten sakının, çünkü o koyun boğazlar gibi adamın işini bitirir. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz, hayatın bütün kademelerinde denge unsurudur. Değer sisteminde, değerlendirme programında, evetler ve hayırlarda, tamamlar ve devamlarda olsun veya olmasın, yapılacak ya da yapılmayacak her şeyde, o insanların dengesini, insanların düzenini anlatmak için vardır. Şura suresinin 15. ayetinde Cenab-ı Hak şöyle buyurur: فَلِذَٰلِكَ فَدْعُوا. İşte ondan dolayı, yani Şura'nın 14. ayetine kadar anlatılanlardan dolayı, bu surede, bundan önceki surelerde söylenilen gerçeklerden dolayı, sen ey peygamber, davet et, dua et. Sen ey peygamber, şu gerçeğin sözcüsü ol, bunun davetçisi ol. وَاسْتَقِمْ كَمَا اُمِرْتَ. Nasıl emrolunmuştun? Neydi sana emredilen? Din neyi gerektiriyor? Emrin gereğine, dinin gereğine öylece dosdoğru ol. Onun gereğini yerine getir. Bu konuda çok titiz davranacağın bir özel yön var. O da وَلَا تَتَّمِعْ اَهْوَاءَهُمْ. Sakın ha! Din ne dediyse onu yap ve kimsenin heva ve hevesine uyma. Hiç kimsenin arzusuna takılı kalma. Ve kul âmentü bimâ enzelallahu min kitâb. Bir de sözcülüğünü yapacağın konu şu: de ki insanlara, bütün insanlar duysun senden, benim sözcüm ve elçim olarak de ki onlara, ben Allahu Teala kitap olarak, yasa ve yazgı olarak ne indirdi, ben onun iman edicisi, ben ona inanan birisiyim. Ben onunla eman istiyorum. Ve ümirtü li'adile beyneküm. Ve ben sizin aranızda denge unsuru olmakla emrolundum. Allahu Rabbuna ve Rabbuküm. Çünkü sizin de bizim de Rabbimiz Allah'tır. Lena amaluna ve leküm amalukum. Sizin olsun amelleriniz. Bizimki bize yeter. Siz sizin amellerinizin karşılığını göreceksiniz. Biz de bizimkinin karşılığını. La hüccete beynena ve beyneküm. Aramızda delilleşmeye, bilgi, belge ibraz etmeye ne gerek var? Allahu yecme'u beynena. Çünkü Cenab-ı Hak zaten bizim aramızı bulacak, bir araya getirecek. Ve ileyhil masir. Çünkü sonunda dönüş onadır. Ve umirtu li'adile beyneküm bölümünden de hatırlıyoruz. Anlıyoruz ki, aleyhissalatü vesselam Efendimiz, bütün bir insanlık adına örnek, ondan ötedekiler öteye, beridekiler beriye kaymış yoldan çıkmışlar demektir. O gibi olmaktır asıl olan. Ama burada özellikle beyan edelim, o gibi olmak demek, yaptıklarını yapmak değil her zaman, ama izin verdiklerini yapmak değil de her zaman, yani aleyhissalatü vesselam Efendimizin hayatını kavil, fiil ve takrirler olarak üçe ayırırsak, yaptıkları sünnettir, söyledikleri sünnettir, izin verdikleri de sünnettir. Ona kavlinde, yani sözlerinde, fiilinde, yani eylemlerinde ya da takrirlerinde izin verdiklerinde uyunca biz dengede olmuş oluruz. Ne zaman ki ona uymaktan uzaklaşmışız, ondan öteye geçmişiz ya da ondan beriye kaymışız, yoldan çıkmış ve yolu kaybetmişiz demektir. övmek, metü sena etmek, bir adamı beğenmek, bir işin hoşumuza gittiğini beyan etmek adına söz söylemek, bu elbette fıtrat olarak bizim hoşumuza gider, hatta görevimizdir de. Yani, insanlar birbirlerini takdir eder, metü sena ederler ama böyle yerli yersiz, aslı aslar olmadan karşıdakini kanatsız uçurmak ve sonunda düşürmek için yapılan övmelerden sakınmamızı ister aleyhissalatü vesselam. Hatta öyle ki böyle yapanlara toprak atacaktık yüzüne. Tabii yaşadığımız yerde toz değil, toprak bile, toprak değil taş bile bulunmayınca biz onu yapamıyoruz. Lakin bu hadisten dolayı aklıma gelen bir başka uyarı var. Galiba bu hadiste söylenilen, Müslümanların birbiriyle diyaloglarında, yani sosyal hayat içindeki beraberliklerindeki ölçüyü beyan ediyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ama bir de ata evlat arasında, ya da hoca talebi arasında, ya da karı koca arasındaki münasebetlerde övmek, metü sena etmek söz konusudur. Galiba orada, karşıdakinin gönlünü almaya, onu eğitmeye, onun daha iyi olması için yol açmaya, kapı aralamaya hangisi daha uygunsa, sorumlu kişi onu seçecektir. Orada, yerli de yersiz de olsa, haklı da haksız da olsa, kişi övmeye çalışır, onu beğendiğini ifade ederse, galiba ailede saadet, ailede mutluluk daha kolay erişilir. 22 yıllık evliliğinden sonra boşanma sevdasına kapılmış birisiyle konuşuyorum. Aileyi yakın tanıdığım için bana dert yanıp yardım etmem isteniyor. Artık çare kalmamış, mutlaka boşayacakmış. Yani neler çekmiş ki bir o bilir, bir Allah bilirmiş. Daha neler ve neler de varmış diye anlattıktan sonra, ama dedim, bir görevini yaptıktan sonra Allah'a mazeretin olsaydı, ya Rabbi elimden geleni yaptım deseydin dedim. Biraz kızgın ama biraz saygın yüzüme baktı. Dedim ki sen hanımını hiç takdir etmedin ki, ona hiç teşekkür etmedin ki, onu hiç tebrik etmedin ki, neredeyse sövmediği kaldı. Gerisi kızgınlıkla neler sayılır dökülürse hepsini söyledi. Dedim ki sakin ol. Yani senin hanımın hiçbir övecek, met edecek, takdir edecek, tebrik edecek hiçbir şey yok mu? Bir daha başladı. Sakin ol dedim. Bak mesela, diyelim ki sofra bezi temiz olur mu? Ben evinize gelsem serdiğiniz. Hakkını yemeyelim. Evet dedi. İşte onu söyle dedim. Bir tanesinde, sen farklısın de, hatta onun şımarmaması için baştan uyar de ki, bana bak, bunu sen yapabildiğine göre sen aslında beni memnun edebilirsin de, isteklerini böylece söyle ona, ama sen bir takdir et, bakalım ne olacak dedim. Benim hatırıma mı, çaresizlikten mi denemiş, kadın bir hafta etrafında pervane olmuş. Sonra, Allah hayırlarını versin. 243. İyyâküm ve hadrâ eddimen. Fekîle ya Resûlallah, ve mâ hadrâ eddimen? Kal, el mer'etül hasnâ'u fil menbiti sû. Gübrelikte biten yeşilliklerden sakının. Sizi bataklıkta açan çiçeğe karşı dikkatli olmaya davet ediyorum. Sahabe, bataklıkta açan çiçek derken neyi kastettiniz ya Resulallah? Aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Kötülük ortamında büyüyen güzel kadın, genç kızdır. Evet, Allah'a hamdolsun, bize peygamber göndermiş. Allah'a hamdolsun, peygamber bize hayatı anlatmış. Allah'a hamdolsun, biz onu peygamber kabul etmişiz. Allah'a kul olmak için biz onu dinliyoruz. Değilse nereden öğrenecektik? Nasıl bilecektik işin sonunu? İyyâküm ve hadrâ eddimen. Böyle başlıyor söz. Hani şu gübrelikte biten yeşillikler ya da bataklıkta açan çiçek Öyle tabir edelim. Öyle demiş aleyhissalatü vesselam, dikkat edin, sakının, aman aldanmayın ha, diye bir başlangıcı var sözün. Sahabe hemen soruyor, peki ama ya Resulallah, nedir bu kastınız, ne demek istediniz, bataklıkta açan çiçekten neyi kastettiğinizi anlayamadık. Diyor ki aleyhissalatü vesselam, bir kadın düşünün ki güzeldir ama kötü bir ortamda büyümüştür. Ahlakı kötü, karakteri kötü, yapısı kötü, hayata bakışı kötü, inancı kötü, dini kötü ve fakat kendisi güzel bir kız düşünün. İşte ona kapılmanızdan korkuyorum, işte onun için uyarıyorum diyor sanki hadis. Bir başka hadis hatırladınız değil mi? Haydi beraber düşünelim. Bir erkek bir kadını ne için nikahlarmış? Kadında seveceği, kadını seveceği ya da kadına meyledeceği bölümler nelermiş? Hangi sebeplerle onu sever ve istermiş? 1. Malından dolayı. 2. Asaletinden, konumundan, durumundan dolayı. 3. Güzelliğinden dolayı istermiş bir erkek bir kadını. Ve 4. Dininden dolayı da isteyenler olurmuş. Diyor ki aleyhissalatü vesselam, siz dinini seçiniz, dininden dolayı seçiniz evleneceğiniz kadını. Hemen gençlerde bir itiraz sesi yükselir. İyi ama hem dindar olsun, hem de zengin olsun. Tabii hem de güzel olsun, hem de asil olsun değil mi? Hepsi beraber olsa ne olur? Zannediyorlar ki, dindar olarak seçtiği kadın kesinlikle fakir olacak. Dindarlığından dolayı seçtiği kadın kesinlikle çirkin olacak. Hatta belki kulağının biri yok, gözünün biri bir buçuğu kör filan diye böyle tuhaf tarifler getiriyor kafasında. Ben öyle anlamıyorum. Yani bir erkek bir kadınla evlenmek için öne aldığı, diğerleri fark etmez ama bu olsun dediği şart önemli. O da din olmalıdır. Evet, çok dindar, ahlakı, edebi terbiyesi, Kur'an ve sünnetle beraberliği, inancı, İslam'ı, imanı, teslimiyeti, hepsi güzel, hepsi yerinde ama, işte o amadan sonraki diğer üç şarttan birisi ise, iflah olmaz o adam, felah bulmaz elbette. Ama neymiş? Ama malı yokmuş. Ama neymiş? Diploması yokmuş. Ama neymiş? Güzelliği kafasındaki gibi değil. Yani mesela gözleri de mavi değilmiş. Maşallah. Boyattırsak bari. Tekrar dönüyoruz. Allah bütün Müslümanlara hayırlı yuvalar versin. Ama hayırlı bir yuva kuracak kafadır. Önce böyle bir yuvayı Allah'tan isteyecek kalp gerekir. Böyle bir düşünce, böyle bir iman sahibi kılsın Allah. Amin. Bir arkadaşım vardı. Takmışmış kafaya, kendisi söylerdi. Beni kendi yanlışım ezdi. Ondan dolayı burnumu Allah sürttü derdi. Meğer ki evlenme döneminde karşısına ahlak, edep, güzellik, takva, yani aklınıza gelebilecek bir kadında eş olmak için aranacak ama Müslüman ölçüye göre aranacak her şey varmış. Lakin bir tek şey yokmuş, bir diploma. Nereden olursa olsun, beden eğitim bölümü, ne fark eder, arkeoloji olsun isterse ama bir diploması olsun istiyormuş. Ve ondan dolayı karşısına gelen bu kadınla evliliğe evet dememiş. Oysa Allah'tan diplomalıydı diyor sonradan. Hafızlığı da varmış. Güzel Arapça bilir, Kur'an'a hakimiyeti varmış, sünnet de bilirmiş yanında, siyer ve İslam tarihine de hakimmiş gibi gibi anlatıyor. Tavşan kaçınca mı güzel olur yoksa gerçekten mi öyledir bilmiyorum ama arkadaşın anlattığı böyle. Sonra evlenmiş biriyle, aman Allah'ım, dostlar başına değil, neredeyse hani Müslümansa düşman başına bile gelmesin diyeceği tarzda burnundan gelmişti, neler çekmişti. Hala sıkıntı sürüyor duyabildiğim, görebildiğim kadarıyla. Ne dersiniz? İnsanlar evlenmek zorundalar. Evlenecekleri kızın gönüllerine göre olmasını seçmek durumundalar. Ama biz yaşını, kilosunu, gramını, boyunu bosunu, gözünü veya kaşını, saçını başını ön plana alacak yerde ya da oturduğu yeri ya da statüsünü, asaletini, kabilesini, kavmini ön plana alacak yerde, hele ki malını, mülkünü, dinini, imanını ön plana alırsak o zaman kurtuluruz. Tekrar okuyorum hadisi. Gübrelikte biten yeşilliklerden sakının diyor aleyhissalatü vesselam. Aynı konuyu şöyle de tercüme edebiliriz. Sizi bataklıkta açan çiçeğe karşı dikkatli olmaya davet ediyorum. Sahabe soruyor hemen. Aman ya Resulallah, bataklıkta açan çiçek derken neyi kastettiniz? Şöyle buyurdular. Kötülük ortamında büyüyen güzel kadın. Siz onun güzelliğine aldanıp alırsınız. O genç kızın güzelliği sizi aldatır alırsınız. Ama çocuğunuza ana olma kabiliyeti yoktur. Size hanım olma kabiliyeti yoktur. Sadece belki şöyle bir özel fanus içinde, bir cam mekan içinde seyretmeye yarar bir kadındır. Hani güzellik ya sadece aradığınız ya da bulduğunuz, onun ötesinde hiçbir özelliği yoktur. Ve siz dünya sizindan, siz zindanın içinde Allah'tan af dileyiniz. 244. İyyâküm da'vetel mazlûmi ve inkâne kâfiran ve innehâ leyset lehâ hicâbun dûnallâhi teâlâ. Kâfir de olsa mazlumun ahını almaktan sakının. Onun duasının Allah'a ulaşmasına hiçbir engel olamaz. Mazlumun duasıyla Allah arasında bir perde yoktur. Zulme uğrayan, kâfir de olsa denildiğine göre, Allah'ın kendisine tanıdığı hakları elinden alınan kimseye mazlum demek yerinde olacaktır. Kâfir de olabilir, çocuk, büyük, kadın, erkek de olabilir. Tanıdığımız biri, başka konularda yanlış ve hata eden biri de olabilir. Ama bir insana veya bir varlığa Allahu Teala bir hak tanımış da, eğer insanlar bu hakkı ona çok görerek onun elinden alıyorlarsa zulmediyorlar demektir. Böyle konumda birine, yani zalim birine mazlum dua etti, yani beddua etti mi, ah etti mi, artık bunun Allah'a ulaşmasına hiçbir şey engel olamaz. Ne dersiniz? Hani komşularınız, akraba ve arkadaşlarınız konusunda hayatınızı şöyle bir gözden geçirseniz, birilerine iş veriyor, birilerine aş veriyordunuz, birileriyle karşılaşıyor, birileriyle karşılaşmaktan kaçıyordunuz. Ne dersiniz? Zulmettiğiniz oldu mu acaba onlara? Onların haklarını elinden aldığınız oldu mu? Mesela selam vermek zorundaydınız, onun hakkıydı bu iş. Nasihat istemişti, nasihat etmek zorundaydınız. Selamını almak, hastaysa ziyaret etmek ya da hani aleyhissalatü vesselamın tarifiyle Müslümanın Müslüman üzerine haklarından biri veya diğerini söz konusu edildiği dönemde yerine getirmemek şeklinde zulmünüz olmuş muydu acaba? Davetine icabet etmek gibi veya ölmüşse cenazesine katılmak gibi benzer, yani nice zulümler söz konusu toplumda. Cennete götürülmesi gereken insanların yoksa siz cehennemine mi yardımcı oldunuz? Kadınları kocalarına karşı isyana mı teşvik ettiniz? Çocukları ana babalarına karşı veya ana babaları birbirlerine karşı isyana mı teşvik ediyordunuz? Bunlar zulmün değişik çeşitleri değil mi? Çünkü Kur'an-ı Kerim bize zulüm tarifi yaparken, tabi bu bizim dilimizde böyle diye maalesef boş bulunup kullanmışım. Değilse Kur'an-ı Kerim bir şeylerin tarifini yapmaz öyle bizim dediğimiz gibi. O kulluğun tarifini yapar sadece. Kulluk tarifi ya da Rab ve İlah olarak Allah'ı anlatır bize. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yaşadığı hayatı tanıtır bize. Ama zulüm konusunda der ki Kur'an-ı Kerim, bakın bir insan ki Allah'ın dediğini demedi zannediyor öyle yaşıyorsa, Allah'ın demediğini dedi zannıyla öyle hareket ediyorsa bundan daha zalim kim ola? Kur'an'da var sanki yok gibi, Kur'an'da yok sanki var gibi davranıyorsa, peygamber dememiş sanki dedi gibi, peygamber demiş sanki demedi gibi hareket ediyorsa, söyleyin bundan daha zalim kim var? Kur'an bunu ısrarla beyan eder. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ şeklinde ayetlere bakın. Yani şu kişiden daha zalim kim vardır? İşte Kur'an'ın tarif ettiği zalimlerin öyle birilerini forsa olarak gemilerde esir olarak çalıştırma modelinden öte zalim olduklarını anlarsınız. Allah'ın dediğini toplumdan kaldırmaya çalışanlar, zihinlerden silmeye çalışanlar, hayatın hiçbir bölümünde hatırlanmasın diye uğraşanlar, gerçek zalimlerin ta kendileridir. Böylece zulmedilen, yani öğrenmeye, yaşamaya imkan bulamayan insanlar, mazlum durumda olan insanlar eğer ah ederlerse, o zalimler elbette felah bulamayacaklar. Onların ahu enini fikanları Allah'a giderken elbette hiçbir şey onlara engel olamayacaktır. Zulümden sakınalım. Zulmün en üst derecedeki tarifini Lokman suresinden öğreniyoruz. Hazreti Lokman oğluna vaaz-ı nasihat ederken der ki: Ya buneyye, la tüşrik billah, inne şirke la zulmün azim. Evladım, sakın ha Allah'ın rububiyet ve uluhiyetinde ortağı var deme. Öyle düşünme. Kulu kölesi olunacak bir varlık başka bulma, Allah'tan başkasını tanıma. Bu gerçekten çok büyük bir zulümdür, şirktir ve en büyük zulüm budur. Bir başka tarifle, Allah'a yetki sınırlaması getirme. Allah'ın yetkilerinden bir bölümünü alıp başkalarına verme. Bu şirktir ve en büyük zulümdür buyurur. Buna göre en büyük zulüm Allah'ın yetkisine sınır getirmek. Allah'a sanki tamam ya Rabbi ama buraya da karışma demektir. Bundan daha büyük zulüm yoktur. Bunu siz kendiniz adına yaşarsanız kendinize zulmettiniz. Ama oğlunuz, kızınız adına, çevreniz, tanıdığınız, bildiğiniz insanlar adına yaşarsanız onlara zulmettiğiniz anlamına gelmez mi? Yani oğlunuza öğrettiğiniz, kızınıza anlattığınız hayat programında eğer şirk varsa, küfür ve zulüm varsa ve sen bu zulmü işleyen birisi olarak çocuğuna dolaylı biçimde de olsa ama doğrudan zulmediyorsan sonunda o elbette ah edecek ve dua edecek ve sen iflah olmayacaksın. Peki ya ey hocalar, talebelerinize zulmediyorsanız, ey komşular, komşularınıza, ey akrabalar, akrabalarınıza zulmediyorsanız, yani namaza götürseydin gidecekken götürmüyorsanız, Kur'an söyleyince okuyacakken okutmuyorsanız, ya da İslam deyince ilgilenecekken ilgilendirmiyorsanız, ama siz insanlara zulmediyorsanız, unutmayın aleyhissalatü vesselam mealen şöyle buyurur: Kafir de olsa mazlumun ahını almaktan sakının, onun duasının Allah'a ulaşmasına hiçbir şey engel olamaz. 245. İbde bimen ta'ul. Çoluk çocuğunun geçimine öncelik ver. Böyle diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Helalinden kazanmak için sağ edeceksin. Yani Allah'ın sana tahsis ettiği rızkın sana ulaşması için sağ etmek zorundasın. Bunun en güzel örneğini Hacer annen de görürsün, annemizde. Oğlu İsmail aleyhisselam için Safa'ya, Merve'ye, Safa ve Merve'ye tekrar bir daha 7 defa gidip gelmişti bilirsin. Sonunda Allah ona ne Safa'da ne Merve'de değil ama rızık vermişti, hem de zemzem. Gerçekten kıyamete kadar bütün insanlığa izzet ve ikram olarak zemzemi lütfetmişti. İşte oradan hareketle bu hadisi yeniden düşünüyoruz. Önce çoluk çocuğumuzun geçiminden başlayalım. Yani bunun için sağ edelim. Sağ ettik. Bulduk, zemzem bulduk. Aman dağılmasın diye önüne elimizi tuttuk. Allah hayrını versin annemiz Hacer'e diyordu. Aleyhissalatü vesselam, salıverseydi akan bir su olacaktı. Olmamış. Ama şimdi bize de ulaşan bir su olduğunu biliyorsunuz. Peki, sonra bu sadece benim çocuğumun, başkasına vermem demedi. Cürhümlerden birileri gelmişti. Bir kervan oradan geçerken fark etmiştiler. Dediler ki biz de kalsak, yerleşsek burada bir şartla dedi. Suyun kullanım hakkı bize ait olacak ama siz de elbette faydalanabilirsiniz. Öyleyse insanlar helalinden kazandıklarını helal biçimde, Allah'ın istediği, razı olacağı biçimde, peygamber örneğine uygun biçimde önce kendileri, yani çoluk çocuklarına harcayacaklar, sonra da gereği gibi diğer Müslümanlara ve diğer varlıklara harcayacaklar. 246. İttakillâ haysumâ künte ve etbi'en seyyiyetel hasenete temhuha ve hâliqin nâs bi hulikin hasen. Her nerede olursan ol, Allah'ın o konumda senden istediğini yerine getir. Allah'a karşı gelmekten kork, yani takvalı ol. Ama buna rağmen bir kötülük yapmışsan, hemen ardından Allah'ın seveceği bir güzellik, bir iyilik yap ki o kötülüğün izini giderip silsin. Bir de insanlara güzel ahlakla iyi davran. 3 maddelik özel bir tavsiye. Aleyhissalatü vesselamın evrensel beyanlarından biri. Herkes için, her konumda, her durumda insan için geçerli. Hatta bazen kimi dostlar ayrılırken bir tavsiyen, bir nasihatin yok mu diyorlarsa, hemen ağzıma, aklıma gelen bu hadis oluyor. İttakillah haysuma künte. Neredesin? Hangi konumda? Ne durumdasın? İşte orada, o durumda, o konumda Allah senden ne istiyorsa, Allah'a kulluk için ne gerekiyorsa, haramlardan kaçmak için, helalinden kul olmak için, sen neyi gerektirdiğini dinden öğrenmiştin ya, işte onu yerine getir, takvalı ol, Allah'a karşı gelmekten kork ve sakın, Allah'ın korumasına talip ol, ittakillah, takvaya sarıl. Ama buna rağmen, takva derdi senin için birinci planda olduğu halde, gerçekten istemediğin halde, ama baktın ki yanlış yapmışsın, ama baktın ki kötülük etmişsin, işte hemen ardından o işi fark eder etmez, Allah'ın seveceği bir güzellik, Allah'ın istediği bir iyiliği yapıver ki o kötülüğü siliversin, ortadan kaldırıversin, yok ediversin, defterinde kalmasın. Bir de insanlarla beraberliğini güzel ahlak formunda ayarla, güzel ahlaka göre belirle. Ahlakın güzel olsun, yani Kur'an'a göre, Kur'an ahlakıyla hareket et. Peki ya birinci madde öyle değil miydi ikinciyle beraber? Takva onu gerektirmiyor muydu? Hayır, anladığım kadarıyla sen kendi şahsi hayatında, kendi kendine dünyanda böyle ol, ama başkalarıyla diyaloğunda da böyle ol. Hani bir bireysel yaşantımız, bir de toplumsal hayatımız var ya, sanki bu hadis ikisini birlikte anlatıyor. Sen hem bireysel yaşantında, hem toplumsal hayatında, hem kendi kendine yapacaklarında, hem pozitif hem negatif programında, hem de başkalarıyla birlikteliğinde Allah'ın dediği, peygamberin örnek dediği gibi ol. 247. İttakul harame fil bünyani fe innehu esasul harabi. Yapılarınızda, yapılanmalarınızda haramdan korunun. Çünkü haram temele konmuş bir bomba gibidir. Komşunun arazisine müdahale ettiniz, hakkınız yokken oraya bina yapıyordunuz. Ya da duvarınızı öyle etmeye çalıştınız. Veya kazanımınızda, ediniminizde, parayı veya eşyayı oraya yığmanızda, sanki helala harama dikkat etmemiştiniz, yapı ve yapılanmanızda haramlar karıştırmıştınız, öyle mi? Bilmiyorum. Bu da ona girer mi? Aklıma gelmişken söylesem. Kimi bahçe sahipleri bahçelerinin etrafını tel örgüyle kapatmayı severler. Artık içeridekiler dışarıya çıkmasın diye mi? Dışarıdakiler içeriye girmesin diye mi? Ben onu bilmiyorum. Ama öyle bir tel örgü mantığı var ki, şöyle bilmem kaç metre arayla diktikleri, sabit kıldıkları bir beton direğin şöyle üst tarafından dışarıya doğru kıvrılmış bir bölümü vardır ki, onu kendi bahçesine doğru yaparsa belki 20 santim yaklaşmasına engel olur duvarına, yani sınırına diye adam dıştan geçenlerin burnu kırılsın diye öyle yapıyor galiba. Etmeyin. Sizin olmayan yere müdahale etmeyin. Siz size karışın. Size ait olanı icra edin. Yapılarınız ve yapılanmalarınızda haramdan korunun. Yani içki veya kumar, zina veya fuhuş, faiz veya benzeri haramlar karışmış kazancınızla yapı yapmaya çalışmayın. Temizleyin. Ama özellikle haramın karışma ihtimalinin çok daha yoğun olduğu bir başka bölüm, kazancınızı önce temizleyin, sonra helalinden bir iş için kullanın. Yani o kazancın üzerine tereddüp eden göreviniz, mali göreviniz olarak zekatınızı verin ama infakınızı yapın, geriye kalanlarla da helal bir program olarak iş yapın. Hani var ya aleyhissalatü vesselam Efendimizin bir beyanı, yolda ashabıyla beraber giderken bir duvarın üstünde şöyle ikinci kat mesabesinde bir tek oda olarak yapılmış bir yer görünce canı sıkılmış, bu kimindir demiş, beğenmemiş, hoşuna gitmemişti ya, daha sonra onun sahibine selam bile de vermemişti hatta, sonra o adam meseleyi kavramış, hemen orayı yıkmıştı, aleyhissalatü vesselam bir başka geçişinde fark etmiş, ne oldu burada bir şey vardı deyince, ya Resulallah hoşlanmadığınızın farkına vardı, söyledik ona da hemen yıktı deyince, orayı hem yapan hem de sonra yıkan o sahabiye Allah'tan mağfiretler dilemişti ya, ona göre bir daha siz düşünün, ne yapıyor, neler yapıyorsunuz. Bakara'ya gidecekken mi, yoksa Ali İmran'dan dönerken mi, ya da Buhari'ye gidersiniz değilse diye mi yapı ve yapılanmalarınız var, onu siz bir daha kontrol edin. Allah yanlışlarımızı, haramlarımızı önce bize göstersin, sonra kaçmak ve korunmak konusunda yardımlarını bol bol göndersin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.